Ayrım 9.
Bir yaz akşamı da Galip amcam, babam birlikte Sütlüce'de bir tekkiye gitmiştik. Sütlüce Haliç'te bir iskeleydi ama bizim gittiğimiz Boğaziçi'nin Anadolu yakasında bir tekkeydi. Gördüğüm en kalabalık tekke orasıydı. Dervişler sabaha kadar zikretmişler, Yunus'tan, daha başka ululardan ezgiler söylemişlerdi. Kalabalık bahçeye taşmıştı. Bir geniş gövdeli ağacın altında uyumuştum. Altımda posta iki, üstümde bir derviş abası vardı. Ertesi gün oradan dönmüştük. Bir gece de 10 Muharrem gecesi Beyazıt'taki çakmakçılardan aşağı inen yokuşlardan birindeki bir han içinde çok geniş bir yere gitmiştik. Orada İranlıların Muharrem ayinleri vardı. Bu korkunç bir şey. Önce bizim tekkedeki gibi zikir başladı. Sonra coştular. Bellerinden yukarılarını soyunup yarı çıplak kaldılar. Ellerinde kalın zincirler vardı. Bu zincirlerin kimisinin ucunda demir topuzlar vardı. Topuzların üstünde kabara çivileri gibi uçları sivri çıkıntılar vardı. Çember olmuş İranlılar belden yukarı soyunduktan sonra iki elleriyle tuttukları zincirleri bir sağ omuzlarına, bir sol omuzlarına vurmaya başladılar. Topuzlu zincirleri kendi çıplak sırtlarına vururken bir yandan da seslerini, el hareketlerini uydurarak zikrediyorlardı. Ya Hassan, ya Hüseyin, ya Hassan, ya Hüseyin. Hüseyin derken ha sesi ta ciğerlerinin içinden sökülüp çıkıyordu. Kısa bir süre sonra demirle, zincirle vurulan sırtlardan ter sızmaya, daha sonra da sırta yayıla yayıla sızım sızım kanlar akmaya başladı. Omuzlardan, sırtlardan çıkan kanlar buğular salarak kırmızı bir yılan gibi sağa sola dönüşerek genişliğe genişliğe akıyordu. Kan coşkuyu daha da arttırdı. Ya Hassan, ya Hüseyin temposu hızlandı. Topuzlu zincirler çıplak sırtlara daha hızla, daha tutkuyla inmeye başladı. Kimilerinin sırtlarından, omuzlarından artık kan fışkırıyordu. Fışkıran kanlar birbirlerinin suratlarına sıçrıyordu. Babamla Galip amcamın arasındaydım. Yerde halı üstünde oturuyorduk. Büyük bir korku içindeydim. Kendilerini zincirle, topuzla yaralayanlardan kimisi yere yıkılmış, çökmüş, yuvarlanmıştı. Ama durmuyor, ellerindeki zincirlerle kendilerini boyuna dövüyorlardı. Yalnız kimilerinin güçleri kalmadığı için hızları kesilmiş, daha zorlukla kendilerini dövüyorlardı. Canları yanmıyor muydu? Bana kalırsa canları hem de çok yanıyordu. Çünkü hepsi de ağlamaya başlamışlardı. Ya canları yandığı için ya da Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'i nasıl şehit edildiklerini ansayıp üzünçlerinden ağlıyorlardı. Yavaşça Galip amcama "Ölecekler!" dedim. Galip amcam "Bu uğurda ölen şehittir, cennete gider!" dedi. Düşüp düşüp bayılıyorlardı. Neymiş bu korkunç dinsel tören? Niçin Hasan'la Hüseyin'i şehit ettirdik diye yaslanılmasıymış. Bu böyle sabaha dök sürdü. Sabaha doğru babamın kucağında uyuyakalmışım. Birer tas aşure yediğimizi de ansıyorum. Birçok tarikatlar tekkeler. Ama hiçbir arasında çatışma çekişme olduğunu bilmiyorum. Bu tekkeler aslında devlete karşı birer siyasi korunak olarak başlangıçta kurulmuş olduğundan kendi aralarında iyi geçiniyor, birbirlerini destekliyorlardı. Gazi Paşa'nın ordusu geliyor. Sabah erkenden beyaz entarimi giydirdiler. Belime siyah kuşağımı sardılar. Başıma arakiyemi geçirdiler. Elime teberimi verdiler. İşte bir küçük rüfai dervişi olmuştum. Babam da sarıklı kavuğunu ve cübbesini giymişti. Elimden tuttu, düştük yola. Çürüklük'teki tekkeye gittik. Tekkenin bütün dervişleri orada toplanıyorlardı. Niçin? Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ilk kez İstanbul'a gelecek olan Gazi Paşa ordusunu karşılayacaklar. Dervişler bir yıl sonra tekkelerini başlarına yıkacak olan adamın ordusunu karşılamaya gidiyorlar. Bizim tekkenin bütün dervişleri tekke kapısı önüne dizilip sıra oldular. Kimisinin elinde zil, kimisinde def var. Ben kapının iç yanında duruyorum. Şeyh Efendi'nin Kuvayi İnzibatiyeci olan büyük oğlu kapıdan çıkarken eşikte duran üvey annesi Şaver Hanım onun sırtını sıvazlıyor. Şaver annenin, herkes ona anne derdi, sesi hala kulağımda. Aslanım, yiğidim. Şeyh Efendi'nin büyük oğlu gerçekten erkek güzeli, yakışıklı bir delikanlıydı. O gün tekke müritleriyle birlikte Gazi Paşa'nın ordusunu karşılamaya gidecek. Bundan birkaç gün sonra Kuvayi Milliyeciler, işgal ordusuna hizmet etmiş olan Kuvayi İnzibatiyecileri yakalamaya başlayacaklar. O da bir yerlere kaçıp gizlenecek. Sonra Avrupa'ya kaçıp kurtulacak. Yıllarca kendi serüvenini yaşayacak. Fransa'da tanınmış bir illüzyonist olacak. Tekkede öğrendiği yanağa şiş batırma, tığ batırma, keskin kılıçla dil delme, keskin kılıç üstüne yatma, ağzındaki ateşte yumurta pişirme gösterileriyle bir Türk fakiri olarak ün kazanacak. Tılsım işleri yapacak. Çok yakışıklı erkek olduğu için Paris'in birçok güzel sarışınları, erkek düşkünü yüksek sosyete kadınları onun uğruna yanıp tutuşacaklar. Yıllar sonra Türkiye'ye dönüp gelecek, gazetelerde onunla yapılmış resimli röportajlar çıkacak. Birçoklarınınki gibi onun da bir zamanlar İngilizlerden aldığı 1 lira gündelik karşılığı padişahçı yani kuvay inzibatiyeci olduğu unutulacak. Bir zaman sonra yine serüvenini yaşamak için dönüp Avrupa'ya gidecek, kaybolacak. Dervişler yola dizildi. Şeyh Efendi önde. Dualar okunarak, ilahiler söylenerek, ziller, defler, kudümler çalınarak yola çıktık gidiyoruz. Beyoğlu, Şişhane, Galata Köprüsü, Eminönü. Ulusal bayram törenlerinde şimdi okullar, esnaf birlikleri, işçi kurumları, sendikalar nasıl geçit törenine katılıyorlarsa o zaman da tekkeler işte öyle. Her tarikatın kendi rengi var. Sarıkların renginden tarikatlar ayırt ediliyor. Kırmızı, yeşil, siyah, beyaz, renk renk sarıklar, renkli sarık tarlası yürüyor. Sultanahmet'teki 3. Ahmet Çeşmesi'nin olduğu alanda İstanbul'un bütün tekkelerinin dervişleri birleşti. Her tekkenin dervişleri ayrı öbekler olmuşlar. Yorgunluktan bitkin dervişler çenelerini teberlerine dayamış, istihareye varmışlar, uyukluyorlar. Gazi Paşa'nın İstanbul'a ilk giren ordusunun başında Refet Paşa vardı. Ben Refet Paşa'yı askerlerin önünde beyaz bir atın üstünde Galata Köprüsü'nden geçerken gördüğümü anlıyorum. Biz Eminönü'ne doğru gidiyoruz, onlar Karaköy'e doğru geliyorlar. Köprü üstünde karşılaştık. Ellerinde kağıttan bayraklar bir yığın insan, çocuk. Alkışlar, alkışlar, alkışlar. Beyaz atın üstündeki Refet Paşa sağa sola gülümsüyor. Bir şey daha yapıyor. Sonradan buna çok şaşırıyorum. Alkışlanan artistler seyircilere nasıl sahneden öpücükler gönderirlerse Refet Paşa da öyle selamlar dağıtıyor alkışçılara. Bir eli dizginde, bir eli dudağından seyircilere uzanıyor durmadan. Ufak tefek, yakışıklı, biçimli, bıyıklı bir general. Daha çok savaş alanlarından değil de bir süslü salondan dans etmekten geliyor gibi. Sonradan düşündükçe onu şöyle tasarlıyorum. Üstü başı barut, yangın, duman kokmuyor da sanki pomat, losyon, krem kokuyor. Refet Paşa'nın İstanbul'a girişinde beyaz at üstündeki pelerinli görünümüyle renkli bir taş basması resmi yıllarca kahvelerin, berber dükkanlarının duvarlarında asılı durdu. Akşam üzeri yine o yollardan döndük. Evlerimize geldik. 5 numara gaz lambamız yanmıştı. Dışarıda sokaklarda fener alayı gürültüsü başlamıştı. Gevrek, gevrek, taze simit. Yine tek atlı araba tıngır mıngır. Cerrahpaşa'da bir eve taşınıyoruz. Niçin taşınıp durduğumuzu bilmiyorum. Belki buranın kirası öbür evinkinden 40 kuruş daha ucuzdur. Bu evin sahibi bir zenci kadın, dul ya da hiç evlenmemişti. Alt katta onun ayrı bir bölük evi var. Tertemiz ama nasıl tertemiz anlatılamaz. Üst katta bir geniş sofa üstünde 2 oda var. Birisinde biz kiracıyız. Öbür odada marangoz Hüseyin Efendi. Karısı Nevber Hanım, oğlu Cevat, bir de kızları Cemile oturuyorlar. Nevber Hanım da evlatlıkmış ama hanımefendi bir kadın. Sokağa çıkarken başına hotoz yapardı. Bütün hanımefendiler gibi. O zamanlar çok kullanılan başlı iğneler vardı. Bu iğnelerin toparlak başları renk renk olurdu. Nevber teyze bütün kibar kadınlar gibi hotozunu kara başlı iğnelerle çarşafına tuttururdu. Onun da o zamanki bütün kadınlar gibi beline taktığı torbası vardı. Kadınlar ellerinde çanta taşımazlardı. Çanta yerine bezden diktikleri bir torbayı bellerine bağlarlardı. Her kadının göbeğinin üstünde belinden bağlı bir bez torba bulunurdu. Kadının ufak tefek her şeyi bu bez torbada dururdu. Çarşaf etekliğinin üstünden sarkan bu torbaların çok çirkin görünüşleri vardı. Kibar kadınlarda olduğu gibi Nevber Hanım'ın torbası etekliğinin altında durur, belli olmazdı. Yalnız tango denilen, daha çok İstanbul'un Beyoğlu yakasında oturan kadınlar ellerinde çanta taşırlardı. Onlara da bizim çevremizde iyi gözle bakılmazdı. Nevber teyzenin kocası işsiz. Bu yüzden evde kavga eksik değil. Nevber Hanım eskiden evlatlık olduğu zengin aileye gidip kocasına bir iş bulmalarını rica edecek. Annemi de yanına alıyor. Ben de birlikte Bebek'teki koruluk içindeki konağa gideceğiz. Her tramvay kompartımanı vişne kırmızısı bir perdeyle ikiye ayrılmış. Ön bölümde kadınlar, arka bölümde erkekler oturuyor. Biletçi perdeyi açıp o yandan bu yana geçiyor. Bir karı koca tramvaya binecek olsalar aynı tramvayda kadın ayrı erkek ayrı yerde oturacak. Kadınların kimisi durakları bilmez ya da üzerindeki kalın peçenin altından hangi durakta ineceklerini kestiremezler. Arka bölmede oturan kocaları iner, kadınlar inemez. Haydi Vatman'la kavga. Eşlerini kıskanıp kavga eden kocalar bile çıkar. Ne zor çocuklarıma bunları anlatabilmek. 200 yıl öncesini söylüyor gibiyim. Oysa daha 40 yıl öncesi. Bir çamlık yokuşu çıkıyoruz. Koruluk içindeki eve geliyoruz. Bu dünyada ne de güzel evler varmış. Cilalı tahta merdiven basamaklardan çıkıyoruz. O ne güzel eşyalar. Bir oda kapısı açıyorum. İçerisi kitap dolu. Köşkte dikkatimi çeken hiç unutamadığım iki şey vardı. Biri sarı, mavi, yeşil, kırmızı renk renk camlardan bir pencere. Işık camdan renklenerek masaya insanların yüzüne yansıyor. Elimi uzatıyorum renkli ışıklara, elim bir mavi bir kırmızı ışığa boyanıyor. Bir de unutamadığım sallanan hasır örgülü koltuk. Oturuyorum, önce geriye sonra ileriye, boyuna sallanıyorum. Ne kadar sallansam sandalye yuvarlanmıyor. Annem gözlerini belertip dişleriyle alt dudağını ısırınca bir terbiyesizlik yaptığımı anlayıp atlıyorum salınacak sandalyeden. Bir yanda uslu uslu oturuyorum. Akşam üzeri dönüyoruz köşkten. Nevber Hanım anneme anlatıyor. 7 yaşımda girdim yanlarına. 17 yaşımda beni bu adama verdiler. Demek 10 yıl çalışmışım evlerinde. Ayda 10 liradan hesaplasan ne eder? 1000 liradan çok eder. Bana 200 lira verselerdi razıydım. 50 liramız olsa bizimkine sermaye yapmak için yeterdi. Annem durgun, annem sessiz. O da bir şeyler düşünüyor kendisi için. Kendince. Cerrahpaşa'daki eve önce bahçe kapısından girilir. Sonra evin sokak kapısında. Altta taşlık, karşıda ev sahibi zenci kadının oturduğu bölüm. Ev sahibinin bahçesi arkada ayrı. Onun bahçesinde can eriği var. Kütür kütür. Hepimize can eriğinden paylarımızı verir. Yapayalnız bir kadındır. Kimseyle konuşmaz. Beni çağırır odasına. Benimle konuşur. Şuradan buradan. Her çağrışında bana ayrıca can erikleri verir. Bir de kedileri var. Birçok kedi. Onlarla konuşur. Bizim bahçede hatmi ağacı var. Hatmi çiçekleri açar. Alacalı, kırcalı, ak ak. Annem onları toplar kurutur. Kaynatılınca suyu öksürüğe soğuk algınlığına iyi gelir. Nevber Hanım'ın kocası marangoz Hüseyin Efendi ya Adapazarı'nda ya da Eskişehir'de bir iş bulup gitti. Gidiş o gidiş. Ne haber ne para. Oğlu Cevat bir gün coşkuyla geldi eve. Anne, para ver de gazete alalım, dedi. Gazete mi? Çıldırmış oğlan. Bizim evlerimize hiç ama hiç gazete girmez. Benden 6-7 yaş büyük olan Cevat, anne, gazeteler renkli çıkmış. Gördüm, renkli çıkmış. Alalım bir tane, ne olursun, diye yalvarıyor. Nevver Hanım gazete parası veriyor. Cevat koşup alıp geliyor gazeteyi. Galiba akşam gazetesiydi. Renkli dediği, gazetenin adı kırmızıyla basılmış. Bir de ilk sayfada kırmızı siyahlı bir çizgi resim var. İyice hatırlayamıyorum şimdi ama galiba Cumhuriyet'in ilanı günüydü. Öyleyse demek ki 8 yaşındaydım. Nevver Hanım iki çocuğuyla çok büyük geçim sıkıntısı çekiyor. Ama o hıyar salatasını dereotuyla maydanozla süslerdi. Zeytini aralarına kekik, daha da başka güzel kokulu otlar koyup zeytinyağında tutardı. Karabiberle tuzu karıştırıp ekmek diliminin üstüne serperdi. Bütün bunlar bize zengin bir yemek sofrası izlenimi verirdi. Annemle kırlara, o zamanlar İstanbul'da her yerde olan yangın yerlerine gider, oralardan yemek yapmak için ebe gümeci, salata yapmak için de hindibağ, labada, kuzu kulağı denilen otlardan toplarlardı. Isırgan otundan bile yemek pişirirlerdi. Deve dikeninin sapları soyulur, içi yenirdi. Nevver Hanım küpesini satıyor. Parasıyla Cevat'a simit satması için tablo ve sehpa alıyor. Simit tablasını başında rahat taşıması için Cevat başına küçük bir yastık koymuş. Cevat gün doğarken kalkıyor, tablasını, sehpasını alıp gidiyor evden. Simitçi fırınından simitle halkı alıp öğleye kadar hepsini satıyor. Annesinin diktiği mavi önlüğünün cebi bir yığın bozuk parayla dolu dönüyor eve. Şangır şungur. Artık hayatlarından memnunlar. Ben de simit satsam. Annem, sen daha küçüksün, diyor. Sen o tablayı başında taşıyabilir misin? Cevat koca oğlan. Hele babam hiç istemiyor simit satmamı. Beni büyük bir din adamı yapacak. Din adamı hiç simit satar mı? Bir sabah Cevat'la birlikte sabahın alacakaranlığında çıkıyoruz evden. Fırından birlikte simit, halka alıyoruz. Bir fabrika önü gibi kalabalıkça bir yerde tablasını indiriyor başından. Üç ayaklı sehpanın üstüne koyuyor. Daha çok erken. Sabahın ayazı. Cevat bağırıyor. Taze simit! Kıtır kıtır! Sabah simidi! Ben de bağırıyorum onun gibi. Taze simit! Kıtır kıtır! Gevrek simit! Sabah simidi! Alan alana. Cevat'ın önlük cebi para doluyor. Şangır şungur. Dönüyoruz eve. Ama Cevat'ın terbiyesi bozulmuştur. Bundan yakınıp duruyor annesi. Cigara içmeye alışmıştır. Bir gün Cevat bana cigara vereyim mi? İçer misin? Dedi. İçmem dedim. İç iç çok güzel dedi. İçmem içmem dedim. Al öyleyse. Koy cebine de canın ne zaman isterse o zaman içersin. Çocukluğumdan beri yüzüm yumuşaktır. İçeceğimden değil, yüzümün yumuşaklığından ayıp olmasın diye verdiği tek cigarayı cebime koydum. Unutmuştum bile cebimdeki cigarayı. Bahçedeki hatmi ağacına çıktım, oynadım. Cevat anneme cigara içtiğimi, cebimde cigara olduğunu müzevirlemiş. Annem akşam, "Sen cigara mı içiyorsun?" dedi. Özdenlikle, "Yoo," dedim. "Bakayım üstüne." "Ara istersen." Sabahleyin bana Cevat'ın cigara verdiğini unutmuştum. Annem cebimden içindeki tütünü dökülmüş, ezilip pörsümüş bir sigara çıkardı. Bu ne? Cevat'ı ele vermemek için. Ha, o mu? Sokakta oynuyorduk. Bir çocuk cebi yokmuş, sende dursun diye vermişti. Unutmuşum işte cebimde. Vallahi. Bir daha cebinde böyle bir şey görmeyeyim. Karşıda konak, altta yatalak. Cerrahpaşa'da oturduğumuz ev, çıkmaz sokağa benzer bir aralık sokaktaydı. Bizim evin karşısında bir konak vardı. Koca konak. Konak yüksek taş duvarlarla çevrili bahçe içindeydi. Duvarların ötesinde ne vardı? Konağın içinde ne vardı? Bilmiyorum ama çok merak ediyordum. Bu duvarlarla çevrili konağın içinde de insanlar vardı. O insanlar da bizim gibi mi yemek yerlerdi? Bizim gibi mi su içerler? Bizim gibi mi uyurlar, çiş ederlerdi? Hayır hayır, bizim gibi olamaz. Yani biz o koca konaktakiler gibi olamayız. Acaba onlar nasıl güler? Nasıl kızarlar? İkinci katta olan odamızdan konağın üst kat pencereleri görünürdü. Geceleri perdeleri aralık kalırsa bu pencerelerden ışık sızardı dışarıya. Annem sofada olur, lambamız da sofada. Odamız karanlıktır. Karanlık odanın penceresine çenemi dayar, karşı konak pencerelerinden görünen ışıklara bakarım boyuna. Bizim idare lambamızın 5 numara gaz lambamızın ışığına benzemeyen bir ışık. Bakarım boyuna dalar giderim. Işıkların önünden gölgeler gelir geçer. Perdelerde büyüyüp küçülen gölgeler oynaşır. Gölge eller, gölge kollar, gölge başlar. Bunlar bizim gölgemize benzemez. Tam bizim odanın altında bahçe üstündeki tek odada yatalak bir yaşlı erkekle karısı kiracıdır. Bu yaşlı adam eskiden dilenciymiş. Yatalak olunca dilenemez olmuş. Kadın kocasının işini yüklenmek zorunda kalmış. Kadın sabah erkenden dilenmeye çıkar, akşam karanlığında eve gelirdi. Yatalak ihtiyar gece gündüz inlerdi. Tam altımızda olduklarından tahta döşemelerden alttaki bütün sesleri duyardık. Yatalak adam gündüzleri hafiften inler, akşam olup karısı dönünce iniltisini artırırdı. Yatalak olduğundan altına pislemiş olurdu da. Galiba bu yaptığına karısı çok kızmasın diye iniltisini artırırdı. Ama karısı yine de kızar, içeri girer girmez. Tüh! Allah belanı versin herif. Gene mi pisledin altına? Akşama kadar direnip bir de eve gelince senin bokunu mu temizleyeceğim? Geber de kurtulayım diye bağırarak ilenirdi. Yaşlı yatalak adam karısının azarlamasına cevap olarak iniltisini daha da yükseltirdi. Yatalak adam altta inlerdi durmadan. Ben pencereden karşı konağın pencerelerinden taşan, perdelerden sızan ışıklara bakardım boyuna. Adam inlerdi. Ben karşı konağın pencerelerine bakardım. Adam inlerdi, ben pencereden. Adam inlerdi, ben bakardım. Gölgeler gider gelirdi konağın ışıklı pencereleri önünden. Gölgeler oynaşırdı pencerelerde. Gölgeleri bile bizim gölgemize benzemezdi. Acaba konaktakiler nasıl yerler, nasıl su içerler, nasıl uyurlar, nasıl çiş ederlerdi? Alt kattaki inlerdi boyuna. Acaba konakta da bir yaşlı var mıydı? Onlar yaşlanır mıydı? Orada da yatalak var mıydı? Onlar da inler miydi? Nasıl inlerlerdi? Annemle babam dışarıda sofadalar. Babamın "Hanım!" diye yavaşça seslendiğini duyuyorum. Annem cevap veriyor. "Hu!" Yatsı ezanı okunuyor. Postu ser. Annem uyanıyor. Yığılı yatakların üstündeki pöstekiyi başı kıbleye gelecek biçimde yere koyuyor. Bizim evde pösteki seccade olarak kullanılır. Babam karanlık odada yatsı namazına duruyor. Arada bir sesi biraz yükselince babamın ne dediğini duyuyorum. Semi Allahu limen hamide. Adam inliyor aşağıda. Allahu ekber. İnliyor adam durmadan. İnliyor adam durmadan, kesiksiz aralıksız inliyor. Babam namaz kılmasını bitiriyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah Allah. Annem sofadaki lambayı odaya götüreceği için perdeyi kapıyorum. Bembeyaz patiska perdeler, kar beyazı. Annem elinde lambayla giriyor odaya. Babam namaz duasında tesbih çekmektedir. Annem kendi seccade örtüsünü serip yatsı namazına duruyor. Erkekler namaza durmak için Allahu Ekber derlerken iki ellerini, baş parmakları kulak memelerinin altına gelmek üzere iki yana kaldırırlar. Kadınlarsa Allahu Ekber derlerken ellerini daha aşağıda göğüsler üstünde tutarlar. Annem de öyle yapıyor. Niçin böyle diye düşünüyorum. Niçin Allah böyle buyurmuş? Niçin kendi huzurunda erkek kullarına üstün bir ayrıcalık tanımış? Düşünüyorum. Yatalak adam inliyor. Dua eden babamın elindeki tesbih taneleri pıt pıt diye düşüyor birbirinin üstüne. Adam inliyor. Ben düşünüyorum. Acaba konaktakiler, acaba inliyor. Pösteki ile dürdüğü seccade örtüsünü kaldıran annem yataklarımızı yapıyor yere. Yatıyoruz. Annem püf diye üfleyip lambayı söndürüyor. Babam bana yapışkan otu topladın mı diye soruyor. Topladım baba. Annem yatağın etrafına yapışkan otlarını serdim diyor. Yapışkan otu dediğimiz sokaklarda, duvar diplerinde, daha çok gölgeliklerde yetişen bir ottur. Yapraklarının alt yanı yapışkan ve pürtüklüdür. Gündüzden bu otları toplamak benim işim. Annem yer yatağımızın dört bir yanına bu otları serer. Gece bize saldırmak için üstümüze akın akın gelen tahta kuruları, döşeme tahtalarından, duvardaki yuvalarından yatağa geçerken bu otlara yapışıp kalırlar. Sabahleyin kalkınca bakarım ki yapışkan otların üstü, altı pıtrak gibi tahta kurusu dolmuş. Her yaprağın üstünde 2-3 tahta kurusu kıpırdanıp duruyor. Ölmezler. Ayaklarından yapışkan otuna ökselenmiş kıvır kıvır kıpırdaşırlar. Annem tahta kurulu yapışkan otlarını toplar, su dolu bir tenekeye at. Ama tahta kuruları çok kurnazdırlar. Öncü kuvvetlerinin yapışkan otuna tutulduğunu anlayan arkadan gelen tahta kurusu sürüsü döner geriye, duvardan tırmanır, tavana çıkar, tam yataklarımızın üstüne gelince tavandan bırakır kendini. Pıt pıt. Tahta kurular üstümüze düşer. Yapışkan otu engelinin aralıklarından sıyrılıp üstümüze saldıran tahta kurusu komandoları da var. Yatmaktayız. Konaktakiler de yatmış mıdır? Konaktaki tahta kuruları...